Zaman Tüneli.
TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, hepinize merhaba. Yepyeni bir zaman tüneli programında sizlerle beraberiz.
Tarihe şan verenler.
Bu hafta sizlere Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük hizmetleri görülmüş bir Türk büyüğünden bahsedeceğiz. Bu Süleyman Şah'ın oğlu Ertuğrul Gazi'dir. Ertuğrul Gazi de babası gibi yiğit bir insandı. Süleyman Şah Fırat Nehri'nde boğulunca kardeşi Dündar Bey ile beraber Kayı aşiretinin bir kısmını alarak Urfa yoluyla Diyarbakır'dan geçerek Erzurum civarında bulunan Pasinler Ovası'ndaki Sürmeli Çukur yaylasına gelip konakladılar. Pasinler Ovası, Erzurum'un 6 saat kadar doğusunda merkezi Hasankale kasabası olan bir ovadır. Kaynakların anlattığına göre Ertuğrul Gazi'nin başında horasani bir kavuk vardı. Üzerinde ince tellerle örülü bir zırh, ayaklarında mavi çizme bulunuyordu. Arkasında tirkeşi ve elinde daima bir palası bulunurdu. Ertuğrul Gazi uzun boylu, geniş omuzlu, sert bakışlı bir askerdi. Malum Tuğrul, Akbaba'ya benzer, gagasıyla pençeleri çelikten efsanevi bir kuştur. Avcı kuşların padişahı sayılmaktadır. Aynı zamanda Tuğrul, Oğuzların Talas kabilesinin de sembolüydü. İşte bu Tuğrul kelimesine bir er ilavesiyle Ertuğrul adı meydana gelmiştir. Ertuğrul, doğru kalpli, metanetli, sağlam, iradeli adam manasına gelmektedir. Sevgili dinleyiciler, Ertuğrul Gazi'nin başbuğluk ettiği Kayı Han aşiretinde veya Kayı aşiretinde dört nevi kuvvet vardı. Bu kuvvetler Gaziler, Gaziyan alayı, Ahiler alayı, Ahiyan alayı, Abdalan alayı ve Bacıyan alayı olmak üzere dört tayfaydı. Gaziler malum serden geçtiler, Ahiler sanatkarların teşkil ettiği alay, Abdallar ise dervişler, Bacıyan ise kadınlardan müteşekkil alaylardı. Kayı aşireti bu haliyle tam teşkilatlı seyyar bir siteydi. Bu aşiret yeni bir devlet kurmaya gebeydi. Ayrıca aşiretin içinde Horasan erenleri denilen alimler ve evliyalar da bulunmaktaydı. Kayı aşireti bu sürmeli çukurda, Pasinler Ovası'ndaki bu sürmeli çukurda tam 2 yıl kaldı sevgili dinleyiciler. Burada, bu sürmeli çukurda, Ertuğrul Gazi'nin babasının vefat ettiği rivayet edilir. Bir başka rivayette de Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah, namı diğer Gündüzalp, Fırat Nehri'nde boğulmuş ve Suriye hudutlarında kalmıştır kabri. 2 sene burada kaldı Kayı Haşireti ve buradan kalktılar Kayseri'ye, Erzincan üzerinden Kayseri'ye. Daha sonra da Ankara'ya geldiler, Karacadağ mevkiine yerleştiler. Kayı Haşireti'nin Karacadağ'ına gelişleri hakkında Müneccimbaşı'nın yazmış olduğu tarihte malumat veriliyor. Diyor ki Kayı Haşireti Ankara civarında bulunan Karacadağ'a geldiği sırada reisleri Kaya Alp idi. Bu aşiret burada Çağbalık'a geldi. Burada Kaya Alp öldü. Yerine Sarku Kalk geçti. Bu da Kırşehir civarında Karahüyük'te vefat etti. Bunun yerine Gökalp geçti. Bu da Şaraphane mevkiinde öldü. Bunun yerine Gündüzalp geçerek Kayı aşiretini uç taraflara yerleştirdi. Bu da Söğüt civarında vefat etti. Yerine oğlu Ertuğrul kabilenin reisi oldu diyor. Bu malumata göre Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah değil de Gündüzalp. Ancak kaynaklar şöyle telif ediliyor. Bu Gündüzalp'in bir ismi de Süleyman Şah idi. Yani Süleyman Şah ile Gündüzalp aynı şahıstır. Eski Türklerde hem eski Türk ismini muhafaza etmek adeti vardı, hem de bir Müslüman ismi almak adeti vardı. Mesela meşhur Malazgirt Harbi'nin kumandanı Sultan Alparslan'ın ismi Muhammed idi. Oğlu Melikşah'ın ismi Celaleddin idi. Yani Selçuklu beylerinin her birisinin bir eski Türk geleneğine uygun ismi, bir de İslam geleneğine uygun ismi vardı. Selçuklu padişahları da böyleydi malum. İşte Süleyman Şah ile Gündüzalp'in aynı şahıs olduğunu tarihçiler kaydetmektedir. Sevgili dinleyiciler, her neyse babalarının vefatından sonra Ertuğrul Gazi Kayı aşiretinin reisi olmuştur. Ertuğrul Gazi kabileye reis seçilmiş ve ağabeyleri Sungurtekin ve Gündoğdu kendilerine tabi olan kabile mensuplarıyla beraber Ahlat'a geri dönmüşlerdir. Ahlat'ta Kayı aşireti bir müddet konaklamıştı. Ertuğrul Gazi ile Dündar Bey ise daha da uç kısımlara yerleşmişlerdir. Kayı aşiretinin Ankara'daki Karacadağ yaylasına 29 Ekim 1231 tarihinde yerleştiklerini biliyoruz. Bu topraklar Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'a aitti. Bir müddet sonra Ertuğrul Gazi oğlu Sarıbalı'yı Sultan Alaaddin'e gönderdi. Sarıbalı'ya bazı tarihçiler Savcı Bey, bazıları Sarı Yatı, bazıları Sarı Batı derler. Neyse bu Sarıbalı'ya Sultan Alaaddin, biz ne zaman Moğollarla savaşa girişirsek bize yardımda bulunursanız buna mükafat olarak sizi uç beyi tayin edelim diye bir vaatte bulundu. O yılda Moğol orduları Sivas'a doğru ilerlemekteydi sevgili dinleyiciler. Nihayet Selçuklularla Moğol ordusu Sivas'ın Hafikkale civarında harbe tutuştular. Ertuğrul Gazi bu harbi duyar duymaz kuvvetlerini alarak o tarafa gitti. Bir dağın yamacında iki ordunun çarpıştığını seyrettiler. Bunlardan bir taraf yenilmek üzere, diğer taraf da galip gelmekte idi. Bunu gören Ertuğrul Gazi maiyetindeki koç yiğitlerine dedi ki, yiğitlerim hangi tarafı tutalım? Bunun üzerine kardeşi Dündar Bey, galip tarafa yardım edelim, onların zafer nimetlerinden biz de istifade ederiz dedi. Ertuğrul Gazi, Türk'ün şanına ancak mağlup olanlara yardım etmek düşer. Galibe yardım etmek insana ne şeref kazandırır ne de mal dedi. Derhal mağlup tarafa yardıma karar verildi. Kayı yiğitleri dağdan bir çığ gibi harp meydanına daldılar. Kılıçlar oynadı, oklar çekildi. Kavga yeniden kızıştı. Çok geçmeden sevgili dinleyiciler, galipler mağlup duruma düştüler. Meğer ilk mağlup olanlar Selçuklulardı. Bunlar kısa bir zamanda galip bir duruma geçtiler. Moğollar ise perişan bir halde kaçtılar. Kaya aşiretinin bu yardımlarından Sultan Alaaddin çok memnun oldu. Kaya aşiretinin beyi olarak Ertuğrul Gazi'yi tanıdı. Ve onu Bizans hududuna uç beyi tayin etti. Kayı aşiretine Söğüt kasabasını kışlak, Domaniç yaylasını da yaylak olarak verdi. Malum Kayı aşireti o zamanki bütün Türklerin adeti olduğu üzere koyunculukla, davarcılıkla geçinir sürü sürü koyunları vardı. Elbette ki kışın kalacakları bir yer ve yazın çıkacakları bir yaylaya ihtiyaç vardı. İşte Söğüt kışlakları, Domaniç yaylakları oldu. Ertuğrul Gazi Karacadağ'dan Kayı aşiretini alarak Söğüt'e geldi. Bu harbin Yassı Çemen Harbi olduğu da rivayet edilmektedir. Selçuklularla Harzemşahların yaptığı Yassı Çemen Harbi olduğu da rivayet edilmektedir. Hakkında kat'i bir bilgi bulunmamaktadır. Sevgili dinleyiciler, Ertuğrul Gazi bir gece bir rüya gördü. Rüyada göbeğinden bir pınar fışkırıyordu. Bu çıkan sular çoğalarak bir deniz halini alıyor, bu deniz bütün dünyayı kaplıyordu. Uyanınca bu rüyasını bir zata tabir ettirdi. O da, senin bir oğlun olacak. Bu oğul bir devlet kurup saltanatıyla bütün dünyaya hakim olacaktır dedi. Nitekim sevgili dinleyiciler, o yıl içinde Ertuğrul Gazi'nin hanımı Hayme Ana bir oğlan çocuk dünyaya getirdi. Bu çocuğun adını Osman koydular. Ertuğrul Gazi'nin diğer oğulları Sarı Balı ile Gündüz Alp'tir. Osman küçük idi. Söğüt kasabasında kılıç erleri arasında büyüdü. 5 yaşına geldiği zaman bir gün babası onu Konya'ya beraberinde götürdü. O gün Hazreti Mevlana'yı ziyarete gittiler. Fakat o gün Mevlana Celaleddin Rumi pek üzgündü. Ertuğrul'u ve yanındaki oğlunu görünce şöyle dedi. Sultan Alaaddin baba İshak'ı kendine baba yaptıysa ben de bu küçüğü kendime evlat edindim dedi. Mevlana Celaleddin Rumi küçük Osman'ı sevdi ve ona hayır dualarda bulundu. Ertuğrul Gazi Söğüt'te oturuyordu sevgili dinleyiciler. Bir gün köyleri dolaşmaya çıkmıştı. Akşam olunca İtburnu denilen bir köyde bulunan ulemadan Şeyh Edebali olduğu rivayet edilen bir zatın evinde misafir kaldı. Ev sahibi Ertuğrul Gazi'ye fazlaca ikramda bulundu. Ertuğrul Gazi gece yatacağı zaman başucunda asılı bulunan bir kitabı görüp sordu. Bu nedir? Bu dedi ev sahibi mushaftır. Ve odadan çıkıp gitti. Ertuğrul Gazi serilmiş yatağa yatmadı sevgili dinleyiciler. Ve bu mushafın, bu Kur'an-ı Kerim'in önünde el bağlayıp sabaha kadar ayakta durdu. Ve daha sonra uykuya daldı. Uyuyakaldı daha doğrusu. Uyuyakalır kalmaz bir rüya gördü. Rüyasında ona bir pir, sen dedi Allah kelamı olan Kur'an-ı Kerim'e hulusu kalp ile hürmet gösterdin. Bunun için sana mükafat olarak evlat ve torunlarına padişahlık verildi. Bütün neslin aziz olsun dedi. Ertuğrul Gazi bu sözlerin dehşetinden uyandı. Ev sahibine de bu rüyasını anlattı. Gibbons isminde bir İngiliz tarihçisi var sevgili dinleyiciler. O Osmanlı Devleti'nin kuruluşu adlı eserinde bu hadiseyi ele alıyor. Ve Ertuğrul Gazi'nin aslında Müslüman olmadığını, Şaman olduğunu savunuyor. Halbuki bu fikir yanlış. Ertuğrul Gazi, Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğünü bilerek ona hürmet etmiştir. O hürmetin karşılığı olarak kendisine bu rüya gösterilmiştir. Yoksa Müslüman olmayan birinden zaten Kur'an-ı Kerim'e böyle bir hürmet beklenemez. Ha bu arada yeri gelmişken söyleyelim, bu rüyayı Osman Gazi için de anlatanlar vardır. Fakat Ravzatul Ebrar adlı tarihte bu rüya Ertuğrul Gazi'ye mal edilmektedir. Ravzatul Ebrar da muteber bir tarih kitabı olduğu için biz bunu Ertuğrul Gazi'nin şahsına yorduk. Sevgili dinleyiciler, İznik'te bulunan Bizans İmparatorluğu ile o sıralar Selçuklu hududunda sürekli çarpışmalar oluyordu. Bunun üzerine Sultan 1. Alaaddin Keykubat 1231'de bir ordu ile Sultan Önü civarına geldi. Bütün maiyetiyle beraber yanında yer alan Ertuğrul Gazi'yi öncü kuvvetlerine kumandan yaptı. Ertuğrul Gazi Rum ordusunun üzerine yürüyünce İmparator Theodoros Laskaris Rumeli'den Aktav Tatarlarını yardımcı çağırmıştı. Onlarla karşılaştı. Yenişehir Ovası'nda 3 gün gece gündüz şiddetli çarpışmalar devam etti ve Ertuğrul Gazi düşmanı bozdu. Onu İnegöl'e kadar takip ederek pek çok ganimet aldı. Elde ettiği bu büyük muvaffakiyetten sonra Eskişehir Söğüt mevkiinde Sultan Alaaddin'le buluştu Ertuğrul Gazi. İşte ondan sonra Ertuğrul Gazi kendisinin bu uç beyliğini orada tasdik etti. Ertuğrul Gazi Anadolu'ya geldikten kısa bir müddet sonra sevgili dinleyiciler, Selçuklu Devleti artık çökmeye yüz tutmuştu. Anadolu parça parça olmuştu. Türk uç beyleri Selçuklulardan boşalan yerleri doldurmaya, yeniden güçlü bir devlet kurmaya çalışıyorlardı. Anadolu'da irşat ve gaza yapan gönül sultanları, tasavvuf ehli alimlerle dervişler yeniden toplanmayı, birlik olmayı teşvik ediyorlardı. İstikbalde kurulacak yeni bir Türk devletini müjdeliyorlardı. Ertuğrul Gazi aşiretiyle beraber gelip de Söğüt ve Domaniç'e yerleşti ve bu yıllarda bölgede bulunan Germiyan'ın babası Alişir ve Çavdar adlı bir Tatar el altından tuttukları kuvvetlerle halkı tedirgin ettiler. Pazarları, hayvanları talan ederek geri dönerlerdi. Ertuğrul Gazi buna da mani oldu buraya yerleşince. Öte yandan Bizans kalelerinin, şehirlerinin hakimi olan Hristiyan tekfurlarla iyi anlaştı. Onlarla sulh yaptı. Adaleti, efendim halka olan iyi muamelesi, yardım o kadar çoktu ki Hristiyan vatandaşlar bile, Hristiyan teba bile onu yürekten sevip sayıyordu. Bu sevgi ve bağlılık o kadar fazlaydı ki sevgili dinleyiciler, Söğüt'te bulunan Hristiyan zımmiler, vatandaşlar Ertuğrul Gazi vefat edince çiftliğinin yarısı ile bir bağı onun ruhu için vakfedip kadının emrine vermişlerdi. Söğüt'e yerleşmesinden birkaç sene sonra Karacahisar tekfuru bölgedeki Müslüman ahaliyi rahatsız etmeye başladı sevgili dinleyiciler. Ertuğrul Gazi de Sultan Alaaddin'i harbe teşvik etti. Beraberce Karacahisar kalesini kuşattılar. Uzun süre yapılan şiddetli harplerden sonra tekfur barış istedi ama kabul edilmedi. Bu sırada Moğolların Ereğli'yi alma haberi geldi. Sultan kaleyi fethetme işini Ertuğrul Gazi'ye bıraktı ve Moğolları karşılamaya gitti. Bir müddet daha devam etti muhasara ve Ertuğrul Gazi kaleyi fethetti. Tekfuru yakaladı, elde edilen ganimetin 1/5'ini sultana gönderdi, kalanını da gazilere dağıttı. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın vefatına kadar etrafın fethi ve İslamiyet'in yayılması için büyük bir gayret gösterdi Ertuğrul Gazi. Sultanın vefatından sonra da sevgili dinleyiciler, Söğüt uç bölgesinde Bizanslılarla mücadeleye devam etti sevgili dinleyiciler. Kılıcının hakkıyla kazandığı yerleri Selçuklu Sultanına verdi. Sultana bağlılığı devam ediyordu. Ertuğrul Gazi bu harplerle sevgili dinleyiciler Osmanlı Devleti'nin ana vatanını hazırlamıştı. Ancak artık iyice yaşlanmış, işlerini büyük oğlu Gündüz Alp'e bırakmıştı. Küçük oğlu Osman da Serhat boylarında düşmanlarla çarpışmaktaydı. Nihayet her fani gibi Ertuğrul Gazi'de vefat etti sevgili dinleyiciler. Yıl 1281, yaş 92 veya bir rivayette 96 idi. Ona Söğüt'te güzel bir türbe yaptılar. Her yıl Eylül aylarında Söğütlüler Ertuğrul Gazi için bir merasim yapar, türbesini ziyaret ederler.
Tarih Sohbeti. Tavan Arası.
Sevgili dinleyiciler, kağıttan banknotu herkes biliyor. Hiç ağaç kabuğundan banknot duymuş muydunuz? Evet, ağaç kabuğundan da banknot tarihte kullanılmış. Bunu Moğollar kullanmış ve Marco Polo bunu bildirmektedir. Miladın 13. asrında malum Marco Polo Asya'yı baştan başa gezmiş İtalyan seyyah ve tabii o zaman Çin dahil bütün Asya Moğolların hakimiyetindeydi. Ve Marco Polo tam 17 yıl Çin İmparatoru aslen Moğol olan Cengiz Han'ın torunu olan Kubilay Han'ın hizmetinde bulunmuş. Onun için onun seyahatnamesinde o zamanki Moğollar ve Moğol idaresi hakkında çok enteresan bilgiler var. Moğol Marco Polo'nun seyahatnamesinde Kubilay Han'ın bütün ülkesinde kağıda benzeyen ağaç kabuklarından yaptırdığı paraları nasıl zorla piyasaya sürdüğü hakkında hayretle okunacak bir fasıl var. Buradaki açıklamaya göre sevgili dinleyiciler, Kubilay'ın baş şehri olan Hambalık şehrinde bir ağaç kabuğu darphanesi kurulmuş. Bu darphanede yapraklarını ipek böceklerinin yediği dut ağaçlarının kabukları kullanılırmış. Tabi memleketin her tarafında dutluklar olduğu için levazım itibariyle hiç sıkıntı çekilmezmiş. Ağacın kabuğuyla gövdesi arasında beyaz ve ince bir zar var. İşte bu zar çıkarılıp koyu renkli bir kağıt bir mukavva haline getirilirmiş. Kağıtlar hazırlanınca çeşitli boylarda parçalara ayrılır ve her biri genişlik derecesine göre madeni bir paraya, altın veya gümüş paraya karşılık tutulurmuş. İşte bu suretle bunlar gümüş paralardan başka altın paraların da yerini tutarmış. Hatta en büyükleri 10 altın kıymetinde sayılırmış. Tabii bütün bunların üzerlerinde Moğol hükümdarının birer damgası vurulduğu için hiç kimsenin itiraz etmeye hakkı yoktu. Her yıl bunlardan o kadar çok yapılırdı ki sevgili dinleyiciler, hiçbir maliyeti olmadığı halde bütün dünyanın servetinden üstün gelirdi. İşte bütün Moğol ülkesinde, bütün Çin İmparatorluğunda ve ona tabi olan devletlerde her türlü masraflar işte bu kabuklarla ödenirdi. Ve hiç kimse de buna itiraz edemezdi. Çünkü itirazın cezası idamdı. Piyasada yalnız bu kabuklar gözde olduğu için mücevheratla altın ve gümüş eşya bile yalnız bunlarla alınırdı sevgili dinleyiciler. İşte bu sayede Kubilay Han'ın hazineleri durmadan dolup taşardı. Hatta birkaç kere bütün halk elindeki kıymetli taşlarla altın ve gümüş para gibi diğer eşyayı darphaneye götürüp ağaç kabuklarıyla değiştirmek zorunda tutulurdu. Eğer kabuklar aşınacak olursa sahipleri hemen darphaneye başvurur, %3 nispetinde bir bedel vererek yelilerini alırlardı. Evet, bu ekonomik kepazelik bir nevi devlet dolandırıcılığından başka bir şey değil. Pek de yabancı bir hadise değil, değil mi? Hepinize hemen hemen tanıdık geldi. Her şeyin tarihte bir temeli var. Sevgili dinleyiciler, bir tarihte o kadar şiddetli bir kış oldu ki Paris'te, Sen Nehri tamamen dondu. Onun için Paris'e odun getirilmesine imkan olmadı. İşte bundan dolayı yılbaşı gelince çok tuhaf bir hediye usulü ortaya çıktı. Herkes birbirine mini mini odun demetleri hediye etmeye başladı. Ve bu kıymetli demetler mücevherlerden çok daha makbule geçtiler. Bir Aralık sevgili dinleyiciler, Yemen'de çok şiddetli bir sel oldu. Ortalığı alt üst etti. Sular çekildikten sonra eski bir mezarın içi açık görüldü. Ortaya bir kadın cenazesiyle büyük bir servet çıktı. Hamiri hükümdarlarından Zu Şefer'in kızı Tace adındaki zavallı bir kadının mezarıydı bu. Hazreti Yusuf zamanında yaşamış. Gerdanında 7 tane inci gerdanlık, ellerinde, kollarında 7'şer tane kıymetli altın bilezik, ayaklarında yine mücevherli ve yine 7'şer halhal, yani ayak bileziği, ve 10 parmağında da muhteşem mücevherli yüzükler. Bunlardan başka baş tarafında da çok kıymetli eşya doldurulmuş hazine gibi bir tabut vardı sevgili dinleyiciler. Bu tabutun üzerinde o zamanki Arapça harflerle şunlar yazılıydı: Ben Zu Şefer'in kızı Tace'yim. Memleketimizde müthiş bir kıtlık çıktı. Zahire getirtmek üzere Mısır Maliye Nazırı Yusuf Aleyhisselam'a adam gönderdim. Arası hayli zaman geçtiği halde gönderdiğim adam gelmeyince, mayyet adamlarımızdan bazı kimselere bir kantar gümüş verip herhangi bir yerden bununla bir kantar un alıp getirmelerini istedim. Onlar da bulamadılar. Nihayet bir kantar altın verdim, yine gönderdim, yine bulamadılar. Bunun üzerine inci öğüttürüp yemekten başka çare bulamadım. Fakat o da beni besleyemediği için bütün bu servetimin arasında, büyük bir servet içinde açlıktan öldüm. Benim bu hikayemi işitenler halime acısınlar. Acaba dünyada benden başka hangi kadın bu kadar muhteşem ziynetler içinde açlıktan ölmüştür diye yazıyor tabutunun yanında. Evet, tarihte altının da incinin de mücevheratın da paranın da 5 para etmediği durumlar pek az değil sevgili dinleyiciler. Herhalde insanlık onlardan ibret almalı. Sevgili dinleyiciler, bu haftada sayılı dakikaların sonuna geldik. Ve zaman tüneli bu haftada bu kadar. Haftaya yeni bir programda yepyeni konularla buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Zaman tüneli.